Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini bilhassa Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu takip eden tek partili hayatın kuruluşu ve çok partili hayata dönüş çalışmaları 1945'ten itibaren ve bu dönem özellikle 1950'ye kadar devam edecek olan bu geçiş sürecindeki hem rejim içerisinde hem siyasi partiler içerisinde yaşanan değişiklikler ve nihayet 14 Mayıs 1950 ile tesis edilen adil serbest seçim sayesinde Demokrat Parti'nin barışçı bir şekilde iktidarı devralmasıyla başlayan Demokrat Parti'li yılların 1960'ta 27 Mayıs darbesiyle sona ermesi ve yeniden darbeyle başlayan dönem itibariyle bir yandan da vesayetçi sistemin kurulma çalışmaları ama diğer taraftan çok partili hayata dönüş gayretleri, bu arada ortaya çıkan cuntalar, bunların meydana getirdiği problemler, siyasi sistemin, siyasi yelpazenin bu darbeyi mütakiben, darbeden sonra da hem vesayet sistemiyle hem de cuntacılar marifetiyle yeniden bölünmesi, parçalanması, bu arada kentleşme, sanayileşmeyle ortaya çıkan yeni sosyoloji karşısındaki farklılaşmalar, bunların siyasete yansımalarını konuşuyoruz. 1967 yılına gelmiştik. 1967 yılı bu bahsettiğimiz dönem içerisinde önem arz eden bir yıl. 1965'te Adalet Partisi %52 oy alarak Milli Bakiye Sistemi'ne rağmen tek başına iktidarı tesis etmiş. Halk böylece bu karmaşa ortamından tek başına iktidarla bir kurtuluş yolu aramıştı. Çünkü 60 ile 65 arasındaki bu müdahaleler yüzünden yıkılıp duran koalisyonlar ve aynı zamanda cuntaların müdahalelerinin arttığı bir dönem, istikrarsızlık dönemi söz konusuydu. Adalet Partisi bu imkanı buldu. Daha doğrusu seçmen Adalet Partisi'ni Demokrat Parti'nin geleneğinden gelen bir parti olarak tercih etti ve buradan bir çıkış yolu, barışçı, makul, kalkınmacı bir çıkış yolu aradı. Ama buna rağmen 65'ten sonra da Adalet Partisi'nin %52'lik oyuna rağmen bu müdahale gayretleri devam etti. Adalet Partisi'nin içerisinde de anlaşmazlıklar vardı. Bunu geçen hafta ele almıştık. Adalet Partisi'nin içerisindeki kimi anlaşmazlıklar, Süleyman Demirel'in başbakanlığını kabul etmekte zorlanan rakiplerinin anlaşmazlıkları, rahatsızlıkları aşıldı. Tabii bunda Adalet Partisi'nin tek başına iktidarının bu %52'lik başarının da ciddi bir rolü oldu. Ve Adalet Partisi'nin içerisinde bir istikrar tesis edildi. Bu önemli çünkü bu büyük partilerin, tek başına iktidarı sağlayan büyük partilerin içinde kopmaların yaşanması, nitekim daha sonra 12 Mart'a giden süreçte bunun örneğini göreceğiz, siyasi istikrarı bozan bir Türk siyasi hayatının problemi olarak karşımızda duruyor. Bu dönemde 1967 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir bölünme gerçekleşti. Cumhuriyet Halk Partisi 27 Mayıs darbesiyle aslında tek başına iktidarı bekliyordu. Darbeciler de öyle bu iktidarı bekliyorlardı. Hatta seçim sonuçlarından sonra Cemal Dürsel bunu açıkça ifade etmişti. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi beklediği oyu alamadı. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde işte ortanın solu tartışmaları başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik olarak ortanın solunda olduğu tartışmaları devam ederken bu tartışmalar bir yandan içeride kimi hizipleri rahatsız etti birbirleriyle rekabetleri bakımından. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojik olarak nereye konumlanacağının tartışılmasının beraberinde getirdiği ayrışmalar söz konusu oldu. Bu da netice itibariyle bölünmeye yol açacak. Aslında bölünmeden önce de değerli dinleyiciler, bu tartışmanın başlandığı tarihlerden itibaren böyle tek tük grup halinde bazı tepkiler de söz konusu olmuştu. Ama burada artık bir bölünmeye yol açacak bir tepkiden bahsediyoruz. 65 seçimlerinden önce İnönü'nün ortaya attığı 66'da toplanan 18. kurultayda partinin resmi görüşü olarak benimsenen Ortanın Solu Hareketi CHP yönetiminde anlaşmazlıklara ulaşmıştı. Turan Feyzoğlu'nun başını çektiği ve parti meclisinde 8 üyeyle temsil edildiği için 8'ler olarak adlandırılan muhalifler Ortanın Solu Hareketi'ne başından beri karşı çıktılar. Turan Feyzoğlu'nun burada biraz hani altını çizelim. Turan Feyzoğlu Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde hoca ve 50'li yıllardan itibaren Cumhuriyet Halk Partili olduğu bilinen bir hoca. Sonra Demokrat Parti ile yaşadığı gerginlikler mütakiben de Turan Feyzoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçecek. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde dediğimiz gibi bir hizbin başında olacak bir akademisyen. Sekizler Hareketi çok sayıda milletvekili ve senatör tarafından da destek görüyordu. Yani adı Sekizler ama 8 kişiden ibaret olduğu söylenemez. Buna karşılık Ortanın Solu Hareketi'nin savunucusu olan Genel Sekreter Bülent Ecevit'in grubu hem partinin yönetim organlarında hem de meclis grubunda azınlıktaydı. Ama çok geçmeden İnönü Sekizleri kastederek hareketleri bana karşıdır ve ne gerekiyorsa yaparım şeklinde bir açıklama yaptı ve açık bir biçimde Ecevit'in grubundan yana tavır koydu. Böylece aslında parti içerisinde Ecevit grubuna nispetle, bu Ortanın Solu grubuna nispetle güçlü olan Turan Feyzoğlu grubu İnönü'nün müdahalesiyle güç kaybetti. Çünkü İnönü bu olup biteni Ecevit grubuyla Turan Feyzoğlu grubu arasındaki bir anlaşmazlık olmaktan çıkararak Turan Feyzoğlu grubunu kendisine karşı bir hareket olarak tanımladı. Böylece daha güçsüz olan Ecevit'in yanında tercihini de ortaya koymuş oldu. 28 Nisan 1967'de İnönü'nün desteklediği Ecevit grubu ile başını Feyzoğlu'nun çektiği grup arasında yaşanan ve bütün parti örgütünü saran çatışmayı bir çözüme bağlamak üzere CHP 4. Olağanüstü Kurultayı toplandı. Yani iş o derece ehemmiyet kazandı ki Cumhuriyet Halk Partisi olağanüstü bir kurultay toplama kararı aldı. Kurultayın ilk gününde söz alan İnönü, parti içindeki muhalefeti sert bir dille eleştirdi ve iki komisyon kurulmasını önerdi. Bu komisyonların birincisi, parti içindeki sorunları inceleyecek, kusurları bulacak ve partiyi kurtarmak için gereken kararları alacaktı. İkinci komisyon ise acil ihtiyaçları karşılayacak, tüzük değişikliklerini araştırıp kurultaya sunacaktı. Kurultay İnönü'nün önerisini benimseyince konu bu kez komisyonlara havale edilmiş oldu. İnönü her iki komisyona da ayrı ayrı birer rapor sundu. Parti içindeki sorunları inceleme komisyonu çalışmaları sırasında hem Ecevit'i hem de Feyzoğlu'nu dinledi. Tüzük komisyonu da İnönü'nün önerdiği parti içindeki disiplin suçları ile ilgili tüzük maddelerindeki değişiklikleri görüşerek benimsedi. Buna göre tüzüğün 45, 46 ve 50. maddeleri değiştiriliyordu. Bu değişikliklerle parti meclisine, parti meclisi üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve üyelerine Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme yetkisi veriliyordu. Ayrıca basın yoluyla disiplin suçu işleyip, parti meclisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu'na verilenlerin savunma süreleri 7 günden 3 güne indiriliyordu. Yani sadece bu olağanüstü kurultay, buradaki tartışmalar değil, akabinde yaşanabileceklere karşı da İsmet İnönü tedbir alıyor, parti disiplini etkileyecek önemli bir konu olarak tanımlıyordu. 29 Nisan'da kurultay her iki komisyonun raporlarını görüşerek onaylayınca Feyzoğlu ve arkadaşları olaylar arasında toplantıyı terk ettiler. Artık sorun sekizlerle birlikte kaç milletvekili ve senatörün partiden ayrılacağıydı. İnönü, partiden kopmayı düşünenlerin sayısını azaltmak için kurultayın kapanış konuşmasında sekizler için affın söz konusu olmadığını ama o ana kadar onlarla işbirliği yapanların tümünün affedileceğini söyledi. Bununla birlikte İnönü, kurultaydan sonra işlenecek suçlar için disiplin mekanizmalarının işletileceğini de sözlerine ekledi. Böylece Turan Feyzoğlu hareketinin büyümesi, parti içerisinde hakimiyet kazanması engellenmiş oldu ve küçük bir hareket olan, Ortanın Solu hareketini de taşıyan Bülent Ecevit'in ve etrafındaki grubun önü açılmış oldu. İnönü, bu yaptığı müdahaleyle parti içerisinde Turan Feyzoğlu'nu parti dışına çıkararak Ecevit'in önünü açmış oldu. Kurultaydan sonra 30 Nisan'da Feyzoğlu ve arkadaşları CHP'den istifa ettiler. partiden kopan toplam milletvekili ve senatör sayısı 48'di. CHP'den ayrılanlar 1 Mayıs'ta bir araya gelerek yeni bir parti kurmayı kararlaştırdılar. 12 Mayıs'ta Güven Partisi adıyla resmen kurulan partinin başkanlığına oy birliğiyle Turan Fevzioğlu seçildi. Muhalefet hareketinin önde gelenlerinin partiden ayrılmasından sonra CHP içindeki açık tartışmalar duruldu. Ama birçok kişi ortanın solu hareketini benimsememekle birlikte İnönü'ye olan kişisel bağlılıkları yüzünden CHP içinde kalma yolunu seçtiklerinden parti içindeki görüş ayrılıkları bitmedi. Yine de parti içindeki hiziplerin kurultay sonrasındaki yeni durumu incelemeye alarak bir süre için sessiz kalmayı seçmesi parti içindeki fırtınayı geçici olarak da olsa durdurmaya yetti. Ama tabii bu aynı zamanda Ecevit'in lehine işleyen bir zamanın başlangıcıydı. Ecevit artık esas rakibi tasfiye edilmiş, güç kaybetmiş ve aynı zamanda bu esas rakibinin yani Ecevit'i eleştirmenin, ortanın soluna karşı çıkmanın parti dışına çıkmak anlamına geldiğini kabul ettirmiş İnönü'nün gölgesinde iş görecekti. İnönü böylece şahsi tarihi itibarını ortaya koyarak CHP içerisindeki anlaşmazlıkta Ecevit'in önünü açmış oldu. Çok ilginçtir değerli dinleyiciler. Bu henüz işte 67 yılındayız ama 6-7 yıl sonra İnönü'nün önünü açtı Ecevit. Yine bir parti kurultayında, CHP kurultayında İsmet İnönü'yü genel başkanlıktan devirecek ve İsmet İnönü bunu mütakiben partiden istifa edecektir. Partiden ayrılacaktır. Siyasetin cilvelerinden birisi. Tabii bu Güven Partisi'nin üzerinde durmak lazım. Böylece Cumhuriyet Halk Partisi bu 27 Mayıs sonrasında olup bitenler, bunların parti içerisindeki yansımaları, tartışmalarından bir ortanın solu hareketiyle sıyrılmaya çalıştı. Hatırlayacaksınız daha önce de bu Talat Aydemir'in iki darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldı İsmet İnönü. Bunlarla mücadele etti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne tesir eden bu 27 Mayıs sonrasındaki cuntacılık, askeri müdahalecilik, bu darbecilik Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir kontrol altına almayı, bir yeniden elden geçirmeyi adeta mecbur kılıyordu. İsmet İnönü de bir ölçüde bunu yapmak suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu cuntacıların yedeğinde bir parti olmaktan kurtarmaya çalışıyordu. Çünkü bundan çok ağır bir maliyet ödedi. Hem kendi içerisinde bahsettiğimiz gibi darbecilerle, cuntacılarla genel merkezin İsmet İnönü'nün dışında görüşen hizipler ortaya çıktı. Hem de oy oranında ciddi bir düşme gerçekleşti. Diğer taraftan Ecevit, dediğimiz gibi artık zaman Ecevit'in lehine işliyordu. Ecevit bu ortanın solu hareketinin içini dolduracak hem ideolojik çalışmalar için hem de kendi hizmini güçlendirecek, partiyi bu manada ele geçirecek bir zaman kazanmış oldu. O zamanı da Ecevit ve etrafındaki hizip, onlar bunu iyi kullandılar ve bir yandan ortanın solu ideolojisini CHP'ye benimsettiler. Diğer taraftan da CHP'nin içerisindeki kadrolarını güçlendirdiler. Öyle ki bir kurultayda İsmet İnönü'ye karşı çıkacak, meydan okuyacak kadar bunu yaptılar. Bu tabiatıyla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Türk siyasi hayatında çok önemli bir değişimin, dönüşümün yaşanacağı bir süreci işaret ediyordu. Tabii yine konuştuk, yine önümüzdeki programlarda da konuşacağız. Bu 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra CHP'nin daha solunda hareketlilikler söz konusu oldu. Türkiye İşçi Partisi kuruldu ama sadece bundan ibaret değil. Bu İşçi Partisi ile beraber işte Sosyalist Kültür Derneği, bir takım sosyalist yayınlar, yayın evleri, dergiler kuruldular. Hatta bir zaman içerisinde işte Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu kuruldu. Bütün bunlar daha soldan bir dalgayı gündeme sokuyordu. Zaman içerisinde yine bu yıllarda işte Çekoslovakya'nın işgaliyle beraber bu İsrail'e karşı gösterilen tepkiler yüzünden bu daha soldaki radikal sol içerisinde de kırılmalar, kopmalar, birbirinden farklılaşmalar ortaya çıkacaktır. Ama CHP için söyleyecek olursak CHP bu yeni sol dalgayı endişeyle takip ediyordu. Bu ortanın solu kavramını, Ecevit'in bu çabasını, İnönü'nün bu gayretini biraz bu çerçevede de düşünmek lazım. Yani bir yandan bu radikal sol, diğer yandan o radikal solun bazı gruplarla işbirliği yapan cuntacılar, diğer taraftan da hani bu darbelere savrulmadan bir merkez partisi olmaya gayret eden bir CHP içerisindeki bazı damarlar, ama diğer taraftan da işte Adalet Partisi ile mücadele hattı. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin işini aslında hiç de kolaylaştırmıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde çok ciddi tartışmalar, gerginlikler, kopuşlar yaşayacaktı. Bu radikal soldaki tartışmalar da Cumhuriyet Halk Partisi'ni ister istemez etkiliyordu ve bu etkiyi kırmak için de işte parti içerisinde bir yeni ideolojik çerçeve, yeni bir genç grubun varlığını İsmet İnönü önemsiyordu. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki değişim, dönüşüm, bunun meydana getirdiği tartışmaların bu dönemlerde yakından takip edilmesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bu manada işte 67 yılında bölünmüş oldu. Bu bölünme yani 70'li yıllar boyunca Güven Partisi'nin varlığı devam edecek. Güven Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ilişkisini aynı zamanda Güven Partisi'nin sağdaki parçalanmayla beraber orada da varlık gösterdiği serüvenini önümüzdeki programlarda tekrar takip edeceğiz. Bu programımızda 67 yılını konuşmaya devam ettik. 67 yılında siyasi tarihimiz bakımından önemli gelişmeler mevcut. Henüz 67 yılını bitirmiş değiliz. Önümüzdeki programlarda devam etmek üzere program ekibi adına ben Deniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.